Ayrım 30.
Rehabilitasyon danışmanlığı. Özürlü bireylerin kişilik gelişimi, çevreye uyum ve meslek seçme gibi sorunlarına yardımcı olmak üzere gelişen psikolojik danışmanlık alanına rehabilitasyon danışmanlığı adı verilmektedir. Her 1988, bir rehabilitasyon danışmanının şu alanlarda çalışması gerektiği görüşündedir. Yazarın 10 madde halinde verdiği alanlar aşağıda özetlenmiştir. 1. Özürlüleri sınıflama, teşhis araçları ve yöntemleri hakkında bilgi edinme. 2. Özürlü bireylerin ilgilerine, meslek değerlerine ve hayat hedeflerine ilişkin konularda test dışı tekniklerle değerlendirme yapabilme. 3. Doğuştan olan veya sonradan oluşan özürlere uygulanabilecek bir mesleki gelişim modeli geliştirme. 4. Toplumda özürlülere karşı kalıp yargıları ve özürlü olarak etiketlenmenin kişinin benlik tasarımına etkisini inceleme. 5. İş kanunu özürlülere yasaların tanıdığı haklar ve yüklediği sorumluluklar hakkında bilgi edinme. 6. Çeşitli türden özrü olan insanlar için iş piyasasında ne gibi imkanların bulunduğunu araştırma. 7. Çeşitli özür gruplarında fonksiyonel sınırlılıklara ve veya yeterliliklere göre iş yerlerinin ve eğitim ortamlarının yeniden nasıl düzenleneceğinin araştırılması. 8. Özürlülere özgü bireysel eğitim ve istihdam planları geliştirme. 9. Ailelerin korkularına, kaygılarına ve ihtiyaçlarına duyarlı olma ve aileyi bir bütün olarak ele alma. Bu konuda aile danışmanı ile işbirliği yapma. 10. Günlük yaşama uyum, iş arama ve iş sürdürme konusunda gerekli becerileri geliştirici eğitim modellerini araştırma. Bu alanların hepsinde bir danışmanın az çok bilgili olması mümkünse de hepsinde aynı derecede derinleşmesi kolay olmayabilir. Onun için rehberlik ve araştırma merkezlerinde özürlü çocuklarla ve aileleriyle ilgilenen okul danışmanlarının, meslek danışmanları, rehabilitasyon danışmanları ve özel eğitim uzmanları ile işbirliği halinde çalışmaları yararlı olur. 10. Bölüm. Rehberlik ve psikolojik danışmada etik kurallar. Bir toplumda meslekler insanların yararlanacakları mal ve hizmetleri üretirler. Ancak her meslekte insanlara zararlı olabilecek girişimleri önlemek amacıyla konmuş, üyelerin faaliyetlerini sınırlayan bazı kurallar vardır. Bunların bir kısmı yasa koyucu organlar tarafından saptanmış yazılı kurallardır. Bazı kuralların ise kaynağı gelenekler olup yasal yaptırımı olmayabilir. Mesleklerin ahlak kuralları genellikle meslek dernekleri tarafından konur ve üyelerin denetimi yine bu dernekleri tarafından yapılır. Ancak ceza yasası kapsamına giren suçlar yargı organlarına iletilir. Yasal yaptırımı olsun olmasın bir mesleğin etik kuralları, hizmet götürülen insanları ve bu yolla mesleğin toplumda saygınlığını korumaya yönelik önlemlerdir. Faaliyetlerini insanla kişisel ilişki kurarak yürüten mesleklerde bu kurallar özel bir önem taşımaktadır. Bu bölümde rehberlik ve psikolojik danışma alanında çalışan kimselerin danışanla ve diğer meslektaşları ile ilişkilerinde uymaları gereken etik kurallar ve bunlarla ilgili görüşler özetlenmeye çalışılmıştır. Gizlilik. Psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde gözetilecek en önemli husus, görüşmenin gizliliğini korumaktır. Danışanlarına bu güvenceyi veremeyen bir danışmanın meslek ömrünün uzun olamayacağı açıktır. Sırlarının sağda solda konuşulduğunu fark eden bir danışanın, danışmana bir daha başvurması söz konusu olamayacağı gibi, bu tür olaylar başkalarının da bu hizmetlere güveninin sarsılmasına yol açar. Böyle bir danışman sadece kendisine değil mesleğine de zarar vermiş olmaktadır. Gizliliğin korunması ilki olarak kabul edilmekle birlikte bunun sınırlarının çizilmesinde de zorunluluk bulunmaktadır. Bu danışman kendisine başvuran bireye olduğu kadar çalıştığı kuruma ve daha geniş anlamda topluma karşı da sorumludur. Bireyin sır olarak verdiği bilgilerde kendisine ve veya içinde bulunduğu topluma zararlı olabilecek unsurlar olduğu takdirde danışman ne yapacaktır? Örneğin ailesiyle ilişkilerinin çok bozuk olduğunu, bu yüzden evden kaçmayı ya da intiharı düşündüğünü söyleyen bir danışanın durumunu ilgililere haber vermeli midir? Verilmezse ve gerçekten danışan dediğini yaparsa danışman sorumlu sayılmaz mı? Bir danışan kendisinin ya da bir başkasının işlediği veya işleyeceği bir suçtan söz ederse danışman ne yapmalıdır? Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği'nin American Personnel and Guidance Association belirlediği etik standartlardan psikolojik danışmayla ilgili olanların bu soruları cevaplamada yardımcı olacağı düşünülebilir. Madde 2. Danışman, danışma ilişkisini ve bu ilişki yoluyla danışan hakkında edindiği bilgiyi gizli tutmalıdır. Madde 3. Üye, görüşme notları, test sonuçları ve benzeri dokümanları sadece danışma, araştırma ve danışman yetiştirme amacıyla kullanılabilecek mesleki veriler olarak görmeli. Bunların kullanılmasında danışan ya da danışanların kimliklerinin gizli tutulması ilkesine titizlikle uymalıdır. Madde 7. Üye, danışma ilişkisi esnasında görevli bulunduğu kurumun sorumluluk taşıdığı diğer kişileri için zararlı olabilecek bir durumdan haberdar olursa, danışanın kişiliğini açığa vurmaksızın durumu sorumlu otoriteye rapor etmelidir. Madde 8. Ya danışanın kendisi ya da başkaları için açık ve yakın bir tehlikenin söz konusu olduğu hallerde, üye durumu sorumlu otoriteye bildirmeli ve durumun gerektirdiği acil önlemleri almalıdır. Görüldüğü gibi danışmanın bireye karşı sorumluluğu bireyin ve toplumun iyiliği için taşıdığı sorumlulukla sınırlı bulunmaktadır. Danışmanın bu gerçeği psikolojik danışma ilişkisi başlamadan önce ya da danışma sırasında uygun bir zamanda danışana anlatması gerekmektedir. Danışmanın kendisine anlatılanları hangi koşullarda ne derece saklayabileceğini açıklaması dürüstlüğünün, samimiyetinin bir işaretidir. Böyle bir tutum danışanın güvenini sarsmayacak, hatta arttıracaktır. Değer aktarımı. Psikolojik danışma ilişkilerinde ortaya çıkan bir diğer ahlaki sorun, danışmanın hayat felsefesini, dünya görüşünü ve değerlerini aktarmasında sakınca olup olmadığıdır. Psikolojik danışma, iki insanın değer, inanç, tutum gibi duygusal tonu ağır konular üzerinde etkileşimde bulundukları bir ilişkidir. Bu ilişkide danışmanın kendi dünya görüşünü, inanç ve değerlerini ortaya koymasını gerektirecek durumlar olabilmekte ve danışman danışan karşısında nötr kalamamaktadır. Böyle bir davranışın kaçınılmaz olduğu görüşü yanında sakıncalı olduğu da ileri sürülmektedir. Murphy, 1951, danışanın yeterli bir hayat felsefesi geliştirebilmek için yeterli bilgiye sahip olmadığını, danışman gibi bilgili bir kişinin dünya görüşünden yararlanmasının değer aşılama olarak anlaşılmaması gerektiğini ileri sürmekte ve yardım ve tavsiye isteyen deneyimsiz bir gence uygun davranış ve bunun gerisinde yatan yaşam felsefesini önermenin sakıncalı olmaması gerektiğini belirtmektedir. Taylor da 1956, evrensel olarak doğru ve etik bakımdan iyi olanı danışma ilişkisine getirmenin yararını savunmaktadır. Barrow 1971, bir danışmanın danışanı ile değerleri tartışmaktan kaçınmasının, belki bilgili, kendine hakim yetişkin danışanlar için doğru bir davranış olabileceğini, ancak henüz kimliği bulma çabasında olan ve özellikle yanlış kimlik geliştirmiş olan gençlerle çalışırken danışmanın toplumda geçerli değerleri tanıtmasının gerekli olduğunu belirtmektedir. Güdümlü terapistler terapiyi doğru değerleri aşılama, doğru davranışı geliştirme olarak tanımlamakta ve bu amacı gerçekleştirmek için danışmanın aktif davranması gerektiğini savunmaktadır. Güdümlü terapistler danışanın davranışlarını kontrol ve manipüle ettikleri gerekçesiyle güdümsüz terapistler tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmektedirler. Bu eleştirilere cevap olarak Krasner, danışmanlar kontrol edici ve manipüle edici rolden rahatsız olmaktadırlar ama bu terimler aslında terapistin yaptıklarını betimlemektedir. Terapist başkalarını etkileme ve davranışı kontrol etme gücüne sahiptir. Bir terapistin bu durumu kabul etmemesi ve hastaları üzerinde davranışının sürekli etkileme gücü olduğunu fark etmemesi aslında etik kurallara uymayan bir davranıştır demektedir. Aktaran Corey 1971. Güdümsüz danışma yaklaşımını benimseyen yazarlarsa, psikolojik danışmanın değer aktarma, hayat felsefesi kazandırma süreci olmadığını, psikolojik danışma ortamının zaten danışma değerlerini irdeleme olanağı verdiğini ileri sürmektedirler. Patterson 1958, bir danışmanın kendi dünya görüşünü ve değerlerini danışma ilişkisine getirip tartışmasının sakıncalı olduğunu belirtmektedir. Patterson'a göre etik ilke ve kurallar üzerinde tam bir anlaşma olmadığı gibi, her danışman uygun bir hayat felsefesi geliştirecek kadar bilge bir kişi olamaz. Zaten kısa bir danışma ilişkisi, hayat felsefesi geliştirmek için uygun bir ortam değildir. Bu çeşitli kaynaklardan gelen etkilerle uzun sürede oluşur. Genç kendi dünya görüşünü kendisi geliştirmeli ve bunun mutluluğunu yaşamalıdır. Psikolojik danışmada değerlerin tartışılmasına karşı çıkan yazarlar, danışmanın etik değer ve hayat felsefesine ilişkin konuları hemen kapatması ve bunların konuşulmasını reddetmesi gerektiğini savunmamaktadırlar. Burada kaçınılması gereken davranış, değerleri tartışırken belli bir değer ya da hayat felsefesinin ısrarla propagandasını yapmak, belli bir görüşü kabul ettirmeye çalışmak, İkna, telkin ve koşullama yöntemlerini kullanmaya kalkışmak, belli bir siyasi ya da dini görüşü aşılamaya uğraşmaktır. Bir danışmanın görevi, danışanın kendi istekleriyle toplumun beklentilerini yakından tanımasına ve toplumla çatışmaya düşmeden kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Toplumda kurallar zamanla değişmektedir. Ama belli bir zamanda geçerli olan ve bireylerin davranışlarını belirleyen kuralların varlığı da bir gerçektir. Danışan mevcut kurallara uymayı ve bu kuralların değişmesini istiyorsa, izlemesi gereken demokratik yolları öğrenmelidir. Psikolojik danışma bunun için uygun bir ortamdır. Dubner ve Dubner 1970, aşağıdaki durumlarda danışmanın moral değerleri açıklaması gereğine işaret etmektedir. A. Danışanın moral gelişimi sorunların düşünmeden iç tepilerle çözüldüğü aşamanın üzerine çıkamamışsa. B. Karar vermek için ihtiyacı olan moral ilkelere aldırmadan davranıyorsa ve bu yetersizliğinin bilincinde ise bunu gidermek istiyorsa danışana değer eğitimi vermek gerekli ve yararlı olabilir. Ancak danışman bunu çok dikkatle yapmalı, danışanın yanlış da olsa değerleri üzerine gidip direnç yaratmamalıdır. En iyisi danışmanın olgun, bilge bir kişi olarak değerlerini davranışları ile yansıtmasıdır. Örneğin başkalarına saygılı olma değerini iletmek isteyen bir danışman, önce kendisi danışana ve başkalarına karşı saygılı davranışları göstererek danışana uygun bir model olabilmelidir. Mesleği kötüye kullanma. Bir danışman kazandığı bilgi beceriyi ve kendisine tanınan yetkileri danışanın iyiliği için kullanmak zorundadır. Yetki sınırlarını aşan durumlara el atmak, danışanı etkisi henüz kanıtlanmamış yeni teknikler için uygulama aracı olarak kullanmak, ona zarar verebilecek bazı sonuçlar doğurabilir. Danışman kazandığı bilgi ve becerilerle yeterli hizmet veremeyeceği bir danışanı hemen ilgili kurum ya da şahsa havale etmeli ve böyle bir davranışın yeterliği hakkında yanlış anlamalara yol açabileceği kaygısına kapılmamalıdır. Ayrıca bir danışman danışanla profesyonel sınırları aşan ilişkilere girmekten kesinlikle kaçınmalıdır. Danışmanların meslektaşları ile ilişkilerinde uyacakları kurallar. Danışman mesleğinin korunmasından ve geliştirilmesinden de sorumludur. Bu bakımdan kendini yüceltmek için meslektaşlarını küçümsemesi veya karalaması meslek etiğine aykırı davranışlardır. Danışman mesleğinde gelişmek için yaptığı çalışmaları, öğrendiği yeni teknikleri diğer meslektaşlarıyla paylaşmalı, onların da gelişmesine yardımcı olmalıdır. Danışman meslek ahlakına aykırı davranan meslektaşlarını da uyarmalıdır. psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları sırasında uyulması gereken kuralları içeren ve yazar tarafından hazırlanmış bulunan aşağıdaki meslek andının, danışmanlara karşılaşacakları problematik durumlarda doğru yolu bulmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Danışma psikoloğu olarak kazandığım bu bilgi ve becerileri benden yardım isteyen danışanlarımın iyiliği için kullanacağım. Danışana daima saygılı davranacağım. Kararlaştırılan saatte onu görüşmeye alıp içten bir ilgi ve dikkatle dinleyeceğim. Danışanı hiçbir şekilde kendi maddi ya da psikolojik ihtiyaçlarımın doyum aracı olarak görmeyeceğim. Ondan yasal haklarım dışında çıkar sağlamaya kalkışmayacağım. Onunla profesyonel sınırları aşan ilişkiler kurmayacağım. Bilgimin yetersiz olduğunu kabul ederek daima kendimi geliştirme çabası içinde olacağım. Yeterlik sınırlarımı aşan vakaları ilgili kurumlara gönderecek. Danışanı asla deneme aracı olarak kullanmayacağım. Bildiklerimi meslektaşlarımla paylaşacağım, tartışacağım. Meslektaşlarımı küçük düşürecek söz ve davranışlardan kaçınacağım. Meslek yaşamım boyunca bir danışma psikoloğu olmanın gururunu duyacak, mesleğimi geliştirmek için çaba sarf edeceğim. 11. Bölüm. Rehberlik ve psikolojik danışmada araştırma ve değerlendirme. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli verilerin sağlanmasında sistematik araştırmaların ve değerlendirme çalışmalarının önemli bir yeri vardır. Rehberlikte araştırma, belli bir hizmetin planlanabilmesi için, hizmet verilmeden önce ve verilen bir hizmetin etkisini belirlemek için de, hizmetin sonunda yapılır ve bu ikincisi değerlendirme olarak adlandırılır. Rehberlik hizmetlerinin planlanması için yapılan araştırmalar. Bir rehberlik örgütünün verdiği hizmetlerin etkili olabilmesi, bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesine bağlıdır. Bu da her şeyden önce ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesini gerektirir. Bir okulda yeni kurulan bir rehberlik örgütünün ilk işi, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin rehberlikten ne anladıklarını ve ne gibi hizmetler beklediklerini saptamak olmalıdır. Bu maksatla yapılacak araştırmada ya açık uçlu birkaç soru sorularak cevaplar değerlendirilebilir, ya da danışmanların rol ve fonksiyonlarını ifade eden maddelerle danışmanlardan beklenmemesi gereken rol ve fonksiyonları içeren bir envanter hazırlanabilir. Bu maksatla hazırlanmış olan araçlardan da yararlanılabilir. Elde edilen cevaplar rehberlikten beklenen hizmetlerle rehberlik ilkeleri arasında bir tutarsızlık olduğunu gösteriyorsa, danışman her şeyden önce rehberliğin ne olduğunu ve olmadığını ilgililere açıklamak ve bir anlayış birliği sağlamak durumundadır. Rehberlik hizmetlerini planlamadan önce öğrencilerin problemlerini saptamak amacıyla bir anket ya da problem envanteri uygulamak yararlı olur. Böyle bir uygulama sonunda öğrenci ihtiyaçları hakkında edinilecek bilgi, hizmetlerin hangi gruplarda ya da alanlarda yoğunlaştırılması gerektiği konusunda ipucu verebilir. Okul başarısızlığı eğitimcileri ve aileleri meşgul eden problemlerin başında gelmektedir. Başarısızlığın nedenlerinin araştırılması da danışmana düşmektedir. Bunun için danışmanın dönem sonlarında başarısız sayılan öğrencilerin durumlarını incelemesi ve vereceği psikolojik danışma yardımını buna göre planlaması gerekmektedir. Okulda bir yetenek testi uygulanmışsa, öğrencilerin test puanları ile akademik başarı durumlarını karşılaştırma çalışmaları yaparak, yeteneğinin altında başarı gösteren ve bu nedenle özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencileri isabetle belirlemek mümkün olabilir. Eğitim ve meslek rehberliği programlarının hazırlanabilmesi için öğrencilerin program ve meslek seçiminde ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını, okullar ve meslekler hakkında halen neler bildiklerini ve hangi alanlarda eğitim ihtiyacı duyduklarını belirlemek üzere araştırma yapmak gereklidir. Rehberlik hizmetlerinin etkisini değerlendirici araştırmalar. Bir rehberlik örgütünde yapılan çalışmaların zaman zaman değerlendirilmesi gereklidir. Böyle bir çalışma, verilen hizmetlerin ne derece etkili olduğu, yetersizlikler ve yanlışlıklar varsa bunların nereden ileri geldiği hakkında bir fikir verir. Bir değerlendirme işleminden sonra elde edilen veriler, rehberlik programının geliştirilmesi için alınabilecek önlemlere ışık tutabilecektir. İzleme araştırmaları. Bir öğrencinin belli bir programı veya dersi seçmesinde ya da belli bir sorununu çözeceğini düşündüğü bir kararı almasında, kendisine yapılan rehberlik yardımının etkisinin araştırılması, bir kuruma havale edilen bir öğrencinin durumunun ne olduğunun izlenmesi gerekir. İzleme çalışmaları içinde mezunların ve okulu terk edenlerin durumlarının izlenmesi özel bir önem taşır. Hatta diyebiliriz ki izleme araştırması terimi okulu bitiren ya da bitirmeden ayrılan öğrencilerin ne durumda olduklarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar için kullanılmaktadır. Bir okulun mezunlarından ne kadarının hangi üst eğitim kurumlarına gittiklerini, bu kurumlardaki başarı durumlarını, eğitime devam etmeyen mezunların, okulu bitirmeden ayrılanların hangi işlere girdiklerini, ilk işe girişte ya da girdikten sonra ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını bilmek, okulun gerek rehberlik gerekse öğretim programlarının geliştirilmesinde çok yararlı katkılar sağlar. Mezunların iş ve eğitim hayatında başarılı olmaları, yapılan rehberliğin isabetine bir kanıt sayılabileceği gibi, okulun kazandırdığı davranışlarla eğitim ve çalışma hayatında gerekli davranışlar arasındaki tutarlılığın da bir işareti sayılır. Mezunların uyum ve başarı konusunda sıkıntıları varsa, bunların nelerden kaynaklandığı araştırılabilir ya da öğrencilerin bu konudaki kanaatleri değerlendirilebilir ve değişen koşulların gerektirdiği davranışları kazandıracak yeni rehberlik programları veya ders dışı faaliyetler planlanabilir, öğretim programına yeni dersler konabilir, mevcut derslere yeni konular eklenebilir ya da amaca hizmet etmeyen faaliyetler kaldırılabilir. İzleme araştırmalarının yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmeleri için her şeyden önce bulguların kapsamlı ve güvenilir olması, yani mezunların çoğunun sorulan soruları cevaplaması ve cevaplarının doğru olması gerekir. Okulla resmi ilişkisi kalmamış olan bir kimsenin gönderilen bir formu vaktinde ve doğru bir şekilde cevaplaması için her şeyden önce bu tür araştırmaların önemine ve yararına inanmış olması gerekir. Botney ve Moran, 1952, izleme formlarını okuldayken rehberlik servisinden yararlananların, yararlanmayanlardan ve özel ilgi görenlerin görmeyenlerden daha fazla oranda cevapladıklarını saptamıştır. Bu bulgu, yakın ilgi görenlerin okulla daha çok bütünleştiklerini ve okulun gelişiminde kendine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını göstermektedir. O halde diyebiliriz ki izleme araştırmalarında geçerli bilgi edinme hususunda rehberlik servislerine önemli iş düşmektedir. Rehberlik hizmetleri ne kadar etkili ise izleme araştırmalarından elde edilecek veriler o derece kapsamlı ve güvenilir olacaktır. Kramer, 1970, bireylere izleme çalışmalarının önemini kavratmak için bu tür çalışmaların üzerinde izleme araştırması yapılacak öğrenciler henüz okuldayken planlanması gerektiğini belirtmektedir. Gerçekten bir planlama yapılırken izleme formunun maddeleri öğrencilerle tartışılarak hazırlanabilir. Bu uygulama öğrencilerin formu benimsemelerine ve bu sorulara verilecek cevapların hali hazır eğitimin geliştirilmesine getireceği katkıları kavramalarına yardımcı olabilir. Kramer'a göre son sınıf öğrencileri kişisel mektupların hazırlanmasında ve özellikle verilerin toplanmasında yararlı olabilirler. Çünkü bu öğrenciler bir ya da iki yıl önce mezun olan öğrencileri şahsen tanıyabilir ve adreslerine ulaşabilirler. İzleme formlarını postaya verirken zarfın içine üzerinde okulun adresi yazılı pullu bir zarf koymak cevap alma oranını arttırabilir. Rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Bir okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinin amacına ne derece ulaştığının zaman zaman değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için rehberlikle gerçekleştirilecek amaçların çok açık ve somut bir şekilde belirlenmiş olması gerekir. Kendini gerçekleştirme veya mutlu ve başarılı olma gibi hedefler çok genel olduğu için bu hedeflere erişilip erişilmediğini saptamak mümkün olamamaktadır. Bunun için hedefleri daha basit, somut ifadeler halinde belirlemek gereklidir. Rehberlik çalışmalarının yeterli olup olmadığını saptamada bir yol, rehberlik personelinden beklenen görevlerin bir listesini yapmak ve bu hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğini ilgili kişilere sormaktır. Bu konuda aşağıda rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesinde ele alınacak görev maddelerinden bazı örnekler verilmiştir. Bu listeler hizmetlerin hedef alındığı gruplardan alınan bir örnekle sorulabilir ve cevap oranlarına göre çalışmaların etkililiğine bir karar verilebilir. Öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin etkililiğine ilişkin görüşlerini yansıtan madde örnekleri. 1. Okulunuzda görevli rehberlik uzmanlarını tanıyor musunuz? 2. Rehberlik bürosunun yerini biliyor musunuz? 3. Okula başladığınız ilk günlerde size okul binasını gezdirip tanıtan oldu mu? 4. Okulda ve çevrede var olan ders dışı faaliyet imkanları hakkında size bilgi verildi mi? 5. Okul kuralları hakkında size bilgi verildi mi? 6. Bir meslek hakkında istediğiniz bilgi size sağlanıyor mu? 7. Bazı meslekleri tanımanız için konferanslar düzenleniyor mu? 8. Meslekleri incelemeniz için çeşitli iş yerlerine geziler düzenleniyor mu? 9. Yeteneklerinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda grup tartışmaları düzenleniyor mu? 10. Bir meslek seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veriliyor mu? 11. İlgi, yetenek, tutum gibi kavramlar ve bunların program ve meslek seçimi ile ilişkisi konusunda bilgi veriliyor mu? 12. Cinsel gelişim hakkında merak ettiğiniz hususları danışmanınıza sorabiliyor musunuz? 13. Çeşitli okullara, üniversitelere başvuru formlarının nasıl doldurulacağı size öğretiliyor mu? 14. Çeşitli okulların başvuru tarihleri ve koşulları size vaktinde duyuruluyor mu? 15. Verimli çalışma yöntemleri konusunda açıklamalar yapılıyor mu? 16. Görgü kuralları hakkında bilgi veriliyor mu? 17. Bir işe nasıl başvurulacağı konusunda size bilgi verildi mi? 18. Bir işverenle görüşmede nasıl davranılacağı konusunda size bilgi verildi mi? 19. Çevrenizde yarım ya da tam zamanlı iş olanakları konusunda size bilgi veriliyor mu? 20. Serbest, boş zamanlarınızı verimli bir biçimde geçirebilmenin yolları konusunda size bilgi veriliyor mu? 21. Aşağıdaki ölçme araçlarından hangileri size uygulandı? Başına bir X işareti koyunuz. A. Problem tarama envanteri. B. Kişisel durum anketi. C. Yetenek testleri. D. İlgi envanteri. E. Kişilik envanterleri. F. Sosyometrik anket. 22. Bu araçlardan size uygulanmış olanların sonuçları bildirildi mi? Sonucu bildiren ölçme aracının harfini yazarak belirtiniz. 23. Hangilerinin sonuçları velinize bildirildi? 24. Hangilerinin sonuçları siz istemediğiniz halde ailenize ya da velinize bildirildi? 25. Hangilerinin sonuçları siz istemediğiniz halde başkalarına, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza ve benzeri açıklandı? 26. Test sonuçlarınızı danışmanınızla tartışma fırsatı bulabiliyor musunuz? 27. Test sonuçlarının kendinizi tanımanıza katkısı oldu mu? 28. Okul, program ya da meslek seçiminizle ilgili kararlarınızda test sonuçlarından yararlandınız mı? 29. Bir derdiniz, bir sorununuz olduğu zaman danışmana rahatça başvurabiliyor musunuz? 30. Danışman sorunlarınıza içten ve yakın bir ilgi gösteriyor mu? 31. Danışmanla görüşmelerinizden sonra sorunlarınızın kaynağını daha iyi görebildiğiniz inancında mısınız? 32. Danışmanın sırlarınızı saklayacağından emin misiniz? 33. İnsanlarla daha iyi ilişki kurma, arkadaş ve ana baba ile daha iyi anlaşabilme konusunda gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmanızda danışmandan yardım görüyor musunuz? 34. Danışmanınızın liderliğinde grup tartışmaları yapıyor musunuz? 35. Geleceğe ilişkin planlarınızı ve varsa kaygılarınızı danışmana açabiliyor ve kendisinden yardım alabiliyor musunuz? 36. Kişisel sorunlarınızın çözümünde yardım gördüğünüz için rehberlik servisini arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz oldu mu? 37. Rehberlik servisinden yarım zamanlı bir iş bulmasını istediniz mi? 38. Cevabınız evetse size bu konuda yardım yapıldı mı? Ana babaların rehberlik hizmetlerinin etkililiğine ilişkin görüşlerini yansıtan madde örnekleri. 1. İhtiyaç duyduğunuz zaman çocuğunuzla ilgili bir konuda danışmanla görüşebiliyor musunuz? 2. Danışman çocuğunuzu daha iyi anlamanızda size yardımcı oluyor mu? 3. Danışmanı geleceğini planlamasında çocuğunuza yardımcı bir eleman olarak görüyor musunuz? 4. Çocuğunuzun kişilik gelişimine danışmanın olumlu katkıları olacağına inanıyor musunuz? 5. Danışmanın aile hayatınızla ilgili bilgileri gizli tutacağına inanıyor musunuz? Öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinin etkililiğine ilişkin görüşlerini yansıtan madde örnekleri. 1. Öğrenciler hakkındaki gözlem ve kanaatlerinizi belirtebileceğiniz gözlem formu, dereceleme ölçeği ve benzeri araçlar sağlanıyor mu? 2. Ders konularınızla ilgili program ve meslekler hakkında bilgi sağlanıyor mu? 3. Sınıfta yapacağınız grup faaliyetlerinin planlanmasında yardım görüyor musunuz? 4. Havale ettiğiniz öğrencilerle ilgilenildiği inancında mısınız? 5. Toplu dosyada bir öğrenci hakkında ihtiyaç duyduğunuz ve size açık olması gereken bilgiyi sağlayabiliyor musunuz? 6. Öğrencilere uygulanacak testlerin sonuçları, üzerinde gizlilik kaydı yoksa size de bildiriliyor mu? 7. Öğrenci sorunları ile ilgili olarak danışmanlarla rahatça konuşabiliyor musunuz? 8. Okulunuzda rehberlik bürosu kapatılsa ve rehberlik çalışmalarına son verilse, önemli bir eksiklik hissedileceği inancında mısınız? Yöneticilerin rehberlik hizmetlerinin etkililiği konusundaki görüşlerini yansıtan madde örnekleri. 1. Rehberlik programı vaktinde yapılıyor ve tam olarak uygulanıyor mu? 2. Öğrenci dosyaları tam ve doğru bir biçimde düzenleniyor mu? 3. Rehberliği tanıtıcı toplantılar düzenleniyor mu? 4. Çevrede mevcut kaynaklar araştırılıyor ve olanaklardan yararlanılıyor mu? Danışmanların yöneticilerden beklentilerini sağlama hususundaki görüşlerini yansıtıcı madde örnekleri. 1. Rehberlik çalışmaları için uygun mekan sağlanıyor mu? 2. Kırtasiye, daktilo, teyp, sekreterlik hizmeti sağlanıyor mu? 3. Grup rehberliği yapabilmeniz için yer ve zaman sağlanıyor mu? 4. Öğrenci danışman oranı 1/500'ü aşıyor mu? 5. Öğrenciler hakkında gizli bilgileri açıklamanız isteniyor mu? 6. Nöbet tutmanız isteniyor mu? 7. Karneleri ya da devam cetvellerini doldurmanız isteniyor mu? 8. Öğrencileri gözleyip disiplin ve kıyafet kurallarına aykırı davrananları saptamanız isteniyor mu? 9. Bir konferansçı davet etmek, bir iş yerine gezi düzenlemek veya bir film göstermek gibi rehberlikle ilgili bir faaliyet düzenlemeye giriştiğinizde yeterli destek görüyor musunuz? 10. Okulda rehberlik anlayışının yerleşmesi yolundaki çabalarınıza yeterli destek sağlanıyor mu? Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi işleminin okul dışından kişiler tarafından yapılması gereklidir. Ülkemizde değerlendirme okulu denetleyen müfettişler tarafından yapılmaktadır. Ancak rehberlik çalışmalarını denetleyen ve değerlendiren müfettişlerin bu alanda özel yetişmiş kimselerden seçilmeleri, değerlendirmenin sağlığı açısından gerekli ve önemli görülmektedir. Kitabın sonu. 14 Nisan 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.